belki sonsuzluğa uzanan, sonsuzluğu ifade eden belli noktaları peş peşe sıralamıştık. Tekrar hatırlatmak icap ederse, bu bir siyer dersi, siyer programı, sohbeti. Siyer-i Nebi ne demekti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatının, hayat-ı saadetinin seyri. Yani o bu hayatta nasıl bir seyir içerisindeydi ve bizlere neler bıraktı, ne karineler, ne deliller, ne güzellikler bıraktı, bunu talim maksadıyla. Şu soru akla gelebilir diye arz etmiştik. O da neydi? Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından bahsediyorsunuz ama sahabinin hayatından, hep Müslüman oluşlarından veya işte ileride de hep onlardan bahsedeceksiniz. İşte bu da gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlaşılmak istenirse, güzel bir şekilde, rızasına muvafık bir şekilde anlaşılmak istenirse, sahabe-i kiram hazretinin muhakkak hayatını öğrenmek durumundayız. Ashab-ı kiramın hayatı bilinmeden Peygamber Efendimizin hayatı, muhabbeti, rızasına uygun şekilde hakikati ve ahlakı öğrenilemez. Zaten programımızda da dikkat ederseniz hep başlarında söylüyorduk. Belli bir dinginlik içerisinde devam ediyordu. Ve sonra ne dedik? Vahyin gelişi, ilk müjdelerin oluşu ve sahabe-i kiram hazretinin zuhur edişiyle, İslam'a duhul edişleriyle ne oluyordu? Heyecan artık gittikçe artmaya devam ediyordu ve edecekti, bunu söylemiştik. Şimdi o nurlu halkaların çok önemli bir halakası. Yani altın silsile diye beyan edebileceğimiz derecede çok büyük bir zattan yine mevzumuzu açacağız. Sohbetimiz Hazreti Ebu Zer-i Gıfari. Ebu Zer-i Gıfari Efendimizin nasıl İslam ile müşerref olduğunu, bu dünya hayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasıl mülaki olduklarını inşallah bu dersimizde işlemiş olacağız. Tabii canlı yayının getirdiği bereketle inşallah program içerisinde, sohbet içerisinde de ümit ediyoruz ki güzel zuhuratlar olur, güzel şeyler olur. Can kulağıyla sizler dinleyin diyelim sayın dinleyicilerimize. Bizler de inşallah onların yürekten dinlemelerine hitap edebilecek şekilde hadiseye vukuf edelim, hadiseyi sizden en azından metinden dinleyelim.
Eyvallah. İslam'ın ebedi nuru gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu. İlk Müslümanlar bütün samimiyetleriyle Hazreti Resulullah'ın muallimliğinde ilahi davayı öğrenmeye ve yaşamaya çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz henüz davasını aşikarane ilan etmemişti. Ama buna rağmen Mekke'nin dışında da birçok yerden beklenen son peygamberin zuhur ettiğine dair haberler duyanlar vardı.
Evet, hep söylüyoruz, tekrar söyleyelim. Aşikar davet yapılmadı ama Allah bir kere Resulullah Efendimizin teşrif edeceğini aşikar olarak bütün peygamberlere ilan etmiş. Hatta bu o kadar hesabı kitabı yapılmış ki, ya hoca yani bunu o kadar çok söyledin ki üşenmiyor musun bunu tekrar tekrar söylemekten diye düşünebilenler vardır, düşünüyor olanlar vardır. Hayır, üşenmiyoruz çünkü hala ısrarla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi 40 yaşındayken çok iyi olduğu için, çok dürüst olduğu için, çok emin olduğu için bir peygamber lazımdı, aradan da o seçildi gibi anlatanlar var. Bunların böyle olmadığını devamlı olarak hatırlatacağız. Bunu göz ardı etmemek icap ediyor. Bu göz ardı edilirse ne vahyi anlayabilir insan, ne o vahyin muhatabı olan Hazreti Peygamber'i anlayabilir. Anlayamazsa ne olur? Yaptığı iş taklitte kalır veya akılda kalır. Aklıyla bir din icat etmiş olur. Dinin kaynağı akıl değildir. Dinin muhatabı bile akıl değildir. Dinin muhatabı bile akıl değildir. Dinin muhatabı iman sahibi olan kalptir. İman kalpte zuhur eder ve kalplere hitap eder din. Peki akıl nedir? Kalbinizdeki o mananın hayata tatbiki için size lazım olan şeye akıl derler. Akıl muhatap değildir dine. Aklen baktığınızda bir sürü tutarsız şey görürsünüz. Akılla bakarsanız. Diyeceksiniz ki tam da şimdi şu var bu var böyle böyle diyorlar, dini akıldan mahrum gibi gösteriyorlar. Hayır, din aklın üstünde bir şeydir. Allah'ın aklına ait bir mevzudur. Aşkı olan insan anlar bunun tadını. Hemen şöyle bir misal vereyim, uzatmayacağım. Fakat bizim siyer derslerinde, sohbetlerimizde popüler hadiselerden de hareket ediyoruz. Siz zannediyor musunuz ki bu akıllı diye geçinen veya işte birçok insanın İslam dini akıldan yoksundur diye hitap edenlerin akılsız olduklarından mı bunu söylüyorlar? Veya dinin akla hitap edip etmediğini tartıyorlar da mı söylüyorlar? Hayır. Bunlar kendi sahalarında profesör olmuş, bilmem ne olmuş, binlerce insanı, milyonlarca insanı peşlerine bir şekilde takmış, lider konumunda olmuş, kitapları sağda solda okutan insanlar var. Onlardan bile bazıları diyor ki İslam diyor akıl dışıdır. Bizim hoca efendiler de haklı olarak tabii, onlar da belli bir zeminde cevap vermeye çalışıyorlar. Yani biz onları şey yapmıyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin birçok alimimiz. Onlar da hemen programlar vesaire falan düzenliyor. Aa efendim bakın ne kadar akılcı, ne kadar aklı uygun, ne kadar dünyaya uygun. Tamam, doğru, zaten doğru. Uyumasa ne olur? Veya bütün her şeye aklı uygun olsa zannediyorlar mı ki karşıdaki o insanlar bu dinin akla uygunluğunu kabul edecekler? Etmeyecekler. Etmezler de. Neden? Bunun için kalp lazımdır, kalp. Kalbi olan insan bunun akla uygunluğunu anlar. Kalbi olmayan insan her şeyi akla da uysa akla uygundur diye bunun hakkını teslim etmez. Bunu çok iyi dikkatli dinlemek lazım. Şu anda da aman efendim İslam ahlakını anlatırken aşka fazla ehemmiyet vermeyin. Hazreti Peygamber'i anlatırken akılcı anlatın, böyle ziyade muhabbetle anlatmayın. Aşkla anlatmaya lüzum yok. Aklen bazı şeyleri izah edin. Bak ne kadar güzel. Güzel güzel yaşamış, iyi bir adam, böyle yaşamış. Şöyle dürüst, böyle tamam. İşte peygamberlik, işte din. Uzatmayın diyor. E güzel kardeşim, böyle yaparsın sen bir yerlere yaranmak için. Fazla da böyle sağ sol bozulmasın diye bir zapt rapt altına almak için bunu yaparsın ama netice alamaz. Dinin ruhu sende. Ona buna laf yetiştireceğim derken arada sen gargaraya gidiyorsun. Dinden zevk almayan bir nesil yetişiyor ya. Dininden, Allah'tan ve Resulullah'tan muhabbet hissiyle bahsedemeyen bir nesil yetişiyor. Çocukları esrarkeş olmasın, uyuşturucu müptelası olmasın, yuvalar dağılmasın, içki içmesin diye dine doğru sevk eden insanlar da var çocuklarını. Ama din bu da değil. İşte yardımlaşmak için zekattır, acın halini anlamak için oruçtur. Hayır, din bu da değil. Bu da değil. Bu da derken o budayı kastetmiyoruz. O da değil ya. Nedir? Bunlar dinin hayata tatbikiyle beraber hayata bahşettiği güzelliklerdir. Şimdi mevzu birden böyle açıldı ama çok isabet oldu. Eyvallah. Bu şekilde anlatmamıştık çünkü daha evvel. Bu şekilde konuşmamıştık. Bunlar dinin hayata tatbikiyle beraber akla, vücuda, sosyolojiye, psikolojiye, aile hayatına her şeye tesiridir. Ama özü nedir özü? Özü muhabbettir, özü aşktır. Allah ve Resulullah aşkıyla pürnür olmaktır. Din budur. Böyle adamın dini vardır. Çünkü böyle adam o buyruğa canı baş üzere eyvallah der, baş keser, baş büker ve secde ettiği zaman muhabbetle secdesini yapar. Dinin özü, hakikati bu muhabbettir. Bu muhabbeti ve aşkı tahsil etmeyen kişi eline vahiy aldığı zaman da kurumundan geçilmez, afrasından tafrasından geçilmez. Tefsir ederken kendisini mi anlatıyor yoksa Kur'an'ı mı anlatıyor fark edemezsin. Onun tefsirinde Allah muhabbetini göremezsin. Bu mudur din? Böyle olmaz. Akla hitap ediyor efendim, yüzlerce insan dinle şu kadar baskı yapıyor. Bu da yine sözü tasdikliyor ki din kalbinde Allah ve Resul muhabbetinin, aşkının bulunduğu kişinin hayatına tatbik etmek için bu güzelliği lazım olan akla sahip olan kişiye hitap eder. Tamam. Eyvallah. Ama en önce kalptir.
Eyvallah.
Kalp dediğimizde de yumruk kadar bir efendim kanı pompalayan et parçasını kastetmiyoruz. Hangi kalbi kastediyorsa Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah limen kâne lehu kalp, kalbi olanlar için diye hangi kalbi kastediyorsa Hazreti Allah o kalbe efendim işaret etmek istiyoruz. İşte bu kalp sahasında kalbiyle, aşkıyla, muhabbetiyle ve tabii ki aklıyla hizmet eden sahabe-i kiram hazaratı numune-i imtisal olmuştur. Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri'nin aşikare davet, aleni davet olmadan evvel Hazreti Peygamber'in bilinmesi meselesinden taburalara kadar geldik. Neden dedik? Akılda kalanlar diyor ki 40 yaşında peygamberdi. Bunu daha fazla büyütmeye gerek yok. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Ama bak müteselsilen bir sürü kabahat çıkar sonra. Bunlarla baş edemezsin. Yani sen kendine göre akıl çerçevesinde bir dini izah edeyim gayreti ve gayesiyle bir şeye kalkışırsın, iyi hoş da sonra ötekilerini nasıl izah edeceksin? Fedake ebi ve ummi diyen Hazreti Peygamber'in Sa'd ibn Ebi Vakkas'a bu hali nasıl izah edeceksin? Bunların hiçbirisinin akılla izahı yoktur. Ancak inanmış, iman sahibi kalpler bundan zevk alır. Ötekileri almaz. Ne kadar akla uydurursan uydur, o senin onun aklına uydurmaya çalışsan, istediğin kadar gayret edersen et, neticede yine sana akla uygun değil diyecektir. Çünkü onun kalbinde o sevgi yoktur. Dedik ve dedik ki her ne kadar saklansa da Yahudi hahamları, keşişleri, manastırdaki efendim papazlar, keşişler bile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin artık vade tamam oldu. Kureyş kabilesinden, Haşimilerden ismi Muhammed olan ahir zaman nebisinin yıldızı parladı, zamanı geldi, ona yetişmek için gayret edin diyenler de var. Bir de Mekke'den gelenlere zaten nasıl ahir zaman nebisi zuhur etti mi diye soranlar var. Bu şekliyle beklenildiğinde, hani eskiden bir söz vardı, dervişe gizli olmaz diye. Aşk sahasında yürüyen insanlara, insanların avami, efendim insanların süfli bakışıyla göremedikleri, ancak ulvi bakışta gözükebilen bazı sırlar aşikar olur. O yüzden derler ki aşıklara gizli olmaz. Allah ve Resul aşıkları ve gelecek diye bekleyen o aşıklar için bu davet aşikardan da aşikardır. Bu daveti duyanlardan gizlice yapıldığı düşünülse de bu aşikar esasında olan daveti duyanlardan bir tanesi de Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri. Kimdir Ebu Zer? Radıyallahu anh.
Cahiliye devrinde de putlara tapmaktan nefret eden ve senelerden beri hak ve hakikati arayan Arap'ın güzide şairlerinden biriydi. Duyduğu haber üzerine önce aradığı rehber zatın Mekke ufuklarında parlayan zat olup olmadığını anlamak maksadıyla kendisinden de üstün bir şair olan kardeşi Üneyse, haydi Mekke'ye zuhur ettiği söylenen zata git, kendisiyle bir görüş ve onun hakkında bana haber getir diyerek onu Mekke'ye gönderdi.
Hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Niye şair şair şair diye ilk vasfını söylüyorlar? Şimdi şairlik meselesi günümüzde bir meslek bile değildir belki. Zaten şiir demeye bin şahit ister veya bin şair ister. Efendim acayip acayip zevat da türedi. Şimdikiler için hiç zaten meslek değil artık. Şairim demek hakaret gibi bir şey oldu. Şunu göz ardı etmesinler. O zaman, o devir için bir insanın şair olması demek, o zaman ve mekanı düşünerek, o coğrafya, iklimi, efendim, o yapıyı düşünürsek, o asrın, o zamanın yapısını düşünürsek, en kıymetli meslek. Yani bir adam şairse bu şu demek, onun o cemiyet içerisinde etkili bir adam olduğunu, kültürlü bir insan olduğunu, etrafını etkileyebildiğini gösteriyor. Hani belki bir meclisleri yok, bir millet meclisleri yok, mebus heyeti. Fakat onların da kendilerine göre, işte bugün medya gücü, ordu gücü vesaire olduğu gibi, onların da kendilerine göre bir askeri gücü var. Mesela bir adam çok iyi avcıysa, çok iyi ata biniyorsa, çok iyi okçuluk yapıyorsa, ve bu çok ileride bir noktadaysa, hele bir de soylu aileden geliyorsa, askeri kanadı oluşturuyor asker olarak. Ama o askeri de, efendim, ticareti de elinde tutabilecek bir mali kudreti varsa bir kişinin, o yine idareci konumunda oluyor. Bir kişi şairse medya gücünü elinde tutmak gibi, hele hele bir de kültürlüyse, aynı şekilde gerek askeri, gerek ticari, gerek sosyal sahada ne yapabiliyor? Etkili olabiliyor. İçtimai sahada etkili olabiliyor. Dolayısıyla şair olması o zaman için çok önemli. Zaten o zamanda şiir çok ileride olduğu için Allah, adeti öyledir, her devirde toplumun meşhur olduğu bir sahada peygamberine bir mucize verir ki onları aciz bıraksın. Musa Aleyhisselam zamanında sihir çok ilerideydi. Musa Aleyhisselam'a asayı verdi. Tıp çok ileriydi Hazreti İsa zamanında. Hazreti İsa'ya mesihlik halini verdi. Mesettiği kişinin hastalıklardan kurtuluş, tababetin üzerinde tabipleri aciz bırakacak mucize verdi. Zaten mucize aciz bırakan demek ya. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında dil, söz en yüksek noktadaydı. Bunu daha evvel ilk derslerimizde anlattık. Kelamın kıymeti hususunda muhtasar bir program yaptık. Hatta hususi bir program yaptık. Tekrar izah etmeyeceğiz. İşte o zamanda da şair olması demek bir adamın, bir kişinin hemen en üst seviyede, zümrede bir yeri olduğuna işarettir. Böyle olduğu için de, şiir ve kelam çok yukarıda olduğu için, çok yüksek bir seviyeye geldiği için, Allah Teala peygamberini Kur'an-ı Kerim'le, sözle hepsine aciz bırakacak şekle getirdi ki Kur'an mucizül beyan aynı zamanda buna işaret eder.
Eyvallah.
Evet.
Üneys kardeşinin bu talimatı üzerine Mekke'ye geldi ve Peygamber Efendimizle görüşüp konuştuktan sonra geri döndü. Ebu Zer, ne haber getirdin? Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordu. Üneys, gördüğüm zat halka iyilikte bulunmayı, kötülükten sakınmayı tavsiye ediyor ve güzel ahlakı duyuruyor dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Halk şairdir, kahindir, sahirdir diyor. Ama ben kahinlerin sözlerini işittim. Onun söyledikleri katiyen kahinlerin sözlerinden değildir. Söylediklerini şairlerin de her türlü şiirleriyle kıyas ettim. Aralarında hiçbir benzerlik görmedim. Onun söyledikleri şiirden başka, apayrı bir şey. Bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. Hülasa, yeminle derim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır. Ona çeşitli ithamlara yeltenenler yalancıların ta kendileridir. Ebu Zer kardeşine, sen dedi, beni rahatlatıcı fazla bir malumat getirmedin.
Bununla da yetinmiyor yani. İstiyorsanız bununla da yetinmiyor derken herhalde bir ara verecek. O araya kadar birkaç cümle okuyalım, ondan sonra verelim, yoksa şimdi mi verelim?
Eyvallah. Bir ara verelim abi, aradan sonra
peki,
muhabbet kalana devam edelim.
Yani söz kardeşi Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri'nin kardeşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den malumat getirse de, Ebu Zer gibi ta ezelden aşık bir kalp o sözlerle teskini olmuyor. O kendi aşk damarını buraya dikkat çekmek istiyorum. Kendi aşk damarını tatmin edebilecek, o kabaran damarına hitap edecek söz arıyor. O kahin değildir. O sadıktır, o şöyledir, o dürüsttür. Sözleri onu kandırmıyor. Burada çok önemli bir nokta var. Biz siyerine bir okurken değişik kitaplardan da okuyoruz. Farklı bir şekilde okumaya gayret ediyoruz. O muhabbet ve aşkla okumaya gayret ediyoruz. Diyeceksiniz ki sen aşık mısın, muhabbetli misin? Hayır. Da aşık olanlar böyle anlamış. Bak, söylediği sözler şairin sözüne benzemiyor. Öyle mi? Öyle. Dikkat et, akla hitap eden bir şeydir bu. Mantık yürütmedir. Ben çok kahinler dinledim. Kahin diyorlar, iftira atıyorlar ama kahin de değil. Akla hitap eden bir sözdür bu. Şöyledir, böyledir diyorlar ama hiçbiri değildir. Aklın evhamının cevabı olan akli delillerdir bunlar. Sonra ne diyor? Sadıktır, emindir. Akıllı olan insan bunu anlar. Ebu Zer ne diyor? Sen benim istediğim malumatı veremedin diyor. Bu söze dikkat edin. Halbuki günümüzün birçok ilahiyatçısı bu sözleri delil olarak kullanmayı yeter görüyorlar. Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
İnşallah. Hadi bakalım.
Belki de bu satırları daha evvel okumuş olanlar az evvelki tespitle beraber şaşırmış da olabilirler abi.
Baştan o izahatı yapmamızın sebebi oydu. Akıl ve aşk meselesi. Ebu Zer-i Gıfari gibi ta ezelden bari yanık o derde sahip olan kişilerin nasıl hadiseyi tahlil ettiğine bakınız. Daha henüz Resulullah Efendimiz'i görmeden onu gören kişiden gelen malumatı beğenmiyor. Beğenmemek değil. Bu diyor başkasına tamam, bu geçer akçe olabilir, başka sahada işe yarayabilir. Fakat diyor senin verdiğin bu malumat eskilerin tabiriyle sadra şifa olmadı.
Eyvallah.
Yani benim gönlüme hitap etmedi. Mutmain olmadı. Kalp neyle mutmain olur? Kalp, bir kere kalbi bilen kişi için bu konuşulur. Aklın getirdiği malumatla kalp mutmain olmaz. Kalp ancak görmekle, görmek de ancak derdin sevkiyle olursa o görüş sağlam olur ve kalbe hitap edebilir. Bunun da, bu derdin de, dermanın da altyapısı, yeni tabirle çok söyleniyor ya, altyapısı da üst yapısı da aşktır.
Eyvallah.
Aşk-ı ilahidir. Evet, biz devam edelim, yoksa Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri'ni bugün bitiremeyeceğiz.
Üneys onu ikaz etti. Gitmesine git ama kendini Mekke halkından kolla. Çünkü onlar Muhammed'e karşı düşman cephesi kurmuşlardır. Bundan sonra Ebu Zer eline asasını, sırtına bir su kırbası ile alıp dağarcığını alarak yola düştü. Çölleri aşağı aşağı gelip Mekke'ye kavuştu ve doğruca Kabe'ye gitti. Resul-i Ekrem'i aradı. Fakat tanımadığı için bulamadı. Kimseye sormaya da cesaret edemedi. Hem de uygun bulmadı. Çünkü kardeşinin de söylediği gibi Mekke'de Müslümanlarla müşrikler arasında şiddetli bir mücadele vardı ve Müslümanlar çok nazik bir devreyi yaşıyorlardı.
Ama şimdi biz bunu okuyoruz da şöyle gözünüze de biraz hayal kurun. Yani hayal mi dersiniz, yoksa bunun tasavvufi tabiriyle rabıta mı dersiniz? Efendim şöyle gönlünüzden bir resmini, filmini çekin hadiseni. Yani Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri'nin o yola çıkışını, kırbasını, asasını eline alıp da gelişi. Geldikten sonra hem bir yandan bir geliş gayesi var ama geliş gayesini de kimseye açamıyor. Neden? Ehliyetsiz insanlar var, naehiller var. Yani benim mahrem muhabbetime alamayacağım insanlar var etrafta diyor. Bir yandan yanıyor, sevdiğine kavuşmak istiyor veya o kabaran damarını bir şekilde tatmin etmek için arayış içerisinde, fakat bir yandan da gizliliğe riayet ediyor. Bunlar hep aşkın meşk etmesidir. İşte akıl nerede lazım? Akıl burada lazım.
Eyvallah.
Değil mi?
Eyvallah.
O sevginin dışarıya ne kadar aşikare edileceğini hesap etmesi gibi. Bu akıllı bir insanın işidir. Aşkın meşk edişi, bazen akla da bu şekilde meşk edişi lazımdır. Bendeniz programı çok dinleyen kardeşlerim var. Bizzat tanıdıklarım da var. Şu anda dinlediklerine kani olduğum, hatta emin olduğum insanlar var. Meşreplerini, bazı duymak istediği sözleri bildiğimden mevzuu genişletiyorum. Sizlere hitap edemeyen kıymetli dinleyicilerimizi kastederek söylüyorum. Bazı cümleler olursa lütfen birkaç cümle sonrasına kendinizi ayarlayın. Bir de benim hocamın bir sözü vardı. Evladım, duyduklarını sırtında bir heybe farz et. Anlayamadığın sözleri oraya atarsın. Orada durur. Anlamadın deyip vazgeçme dinlemekten. Dinle. Anlayamadıklarını o heybeye at. Bir gün lazım olur veya mevzu alır, münasebet alır. Bir de bakarsın ki senin bilmen gereken, sana lazım olan malumat o heybede mevcut. Çıkartır kullanırsın diyor. Kardeşlerimiz de bazen mevzu dağılıyor. Bazen bir kişi için bile bir cümle kurulabilir bu sohbetlerde. Bunları kulak ardı etmesinler. Heybelerini atıversinler. Arz edebiliyor muyum? Evet. Yani daha güzel olur. Mevzudan uzaklaşmasınlar. İşte Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri bu şekilde Mekke'ye geliyor dedik. Sözü uzatmayalım. Evet.
Mescid-i Haram'da kalmaktan başka bir çaresi yoktu. Öyle yaptı. Açlığını ise zemzem suyu içerek gideriyordu. Bir aralık Hazreti Ali onu Mescid-i Haram'ın bir köşesinde büzülmüş halde gördü. Yanından geçerken kendi kendine "Zannımca bu adam uzak bir yoldan gelmiştir" diye konuşunca Ebu Zer "Evet" dedi. "Uzak bir yoldan gelmişim."
Daha içinden geçirirken "Zannımca" falan diyor ama hani içinden konuşur gibi Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri cevap veriyor. Yine benim rahmetli hocamın bir sözü vardı. "Evladım, yiğit yiğidi gözünden tanır" derdi. Yiğit yiğidi gözünden tanır. Nasıl buluşuyorlar? Nasıl bilişiyorlar? İşte o nur-u Muhammedi ve kalpteki muhabbetli efendim hal onların birbirlerini bulmasını sağlıyor. Takdir etmiş Cenab-ı Hak, ayarlamış, ayarlamış ama Cenab-ı Hak neyi takdir etmiş? Cenab-ı Hak aşıklara vuslatı takdir etmiş kardeşim. Aşıklara vuslat var. Aşıklara hüsran yok. Allah ve Resul yolunda bulunanların, o aşka sahip olanların muhakkak vuslata ereceğini takdir etmiş. Doğru takdir. Tevafuk. Ama neyle neyi denk geliyor? Kiminle kimi denk getiriyor? Bunların hiçbirisi gözden kaçacak mevzular değildir. Yani böyle oturulup tırırıt diye bir kere de okunup mevzuyu anladım, tarihi malumatı anladım deyip geçirecek şeyler değildir. Ufacık bir efendim hayal mahsulü bir senaryoyu bile işlerken, dizilerde vesairede iki kişinin buluşmasını anlatırlarken yarım saat bilmem ne yayıyorlar da yayıyorlar, araya da bilmem kaç tane reklam koyuyorlar. Ve acayip tarafı seyrediliyor. Neden? Kalbi siz meşru sahada işletemezseniz, kalbi gayri meşru sahada işletecek şeytan, nefis kol kola vermiş seni bekliyor zaten. O da doğru. Yani siz aşksız ve muhabbetsiz olarak dini işleyemezseniz, o kör kalan tarafınız, sizin tatmin edilmeyi bekleyen tarafınız muhakkak onu tatmin edecek başka bir saha bulur kendini. Bu sahayı iyice boşaltıyorlar. Akla bak akla diyorlar. Gargaraya geliyor tabiri vardı ya. Arada bu muhabbeti yaşayamadan ömür geçiyor, ömür. Burada bu söze takılıp kalabilirim ben. Başkaları da takılıp kalabilir. Menzilden uzaklaşmak değildir. Hedeften uzaklaşmak değildir. Ebu Zer gibi bir zat gelecek, gizli gizli bir köşede oturacak, Hazreti İmam Ali Efendimiz gibi Resulullah Efendimizin cariyari güzininden, gönlünün köşesinden bir zat o zatı nazarlarıyla tanıyacak. Bunların hiçbirisi tesadüfi değildir. Sadece şu noktayı bile insan rabıtasıyla, tahayyülüyle, hayaliyle düşünse birçok meseleler açılır gibime geliyor. Devam edelim.
Eyvallah.
Hac mevsimi ya, Kabe'ye vesaire gidenlerin de hiçbirisinin boşuna gitmediğini hatırlatmak adına da bu cümleleri sarf ediyorum. Öyle insanlar öyle yerlerden gelip giderler ki sen Kabe'de ararsın bazen Allah'ı diyor arifler ama farkında değilsin. Orada insanın insanla buluşması mevzu vardır. İnsanı aradan çıkartırsan senin o Kabe'ye boş boş bakman da sana bir fayda vermez diyor arifler. Biraz kaba söyledim ama böyle bozulmadan düzelmez. Biraz karıştıralım sağa sola.
Hazreti Ali "Gel evimize gidelim" dedi ve onu alıp evinde misafir etti. İkisi de ihtiyatlı ve tedbirli davrandıklarından o geceyi birbirlerine açılmadan geçirdiler. Sabah olunca Ebu Zer yine Resulullah Efendimiz'i sorup bulmak için Mescid-i Haram'a gitti. Fakat aynı şekilde hiç kimseden Efendimiz hakkında bir malumat alamadı. Yine aynı köşede ümitsiz bir vaziyette beklerken yanına Hazreti Ali uğradı. Tekrar kendi kendine "Bu adamcağızın hali yerini öğrenmek zamanı gelmedi mi?" diye konuştu. Bunu duyan Ebu Zer "Hayır" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali aynı şekilde "Haydi öyleyse bize gidelim" dedi ve alıp evine misafir götürdü.
İşte burada da başka tabi biraz daha hususi malumat var ama o şu anda bu mikrofonlardan uzun uzun konuşulamaz. Fakat şu kadarını ifade edelim. Tasavvufta da efendim nasibini almak isteyen efendim mürşidinden bazı feyizler almak isteyen kişi henüz daha mürşidinin kim olduğunu bilemez. Fakat mürşit sadık bir efendim işin liyakatinde kamil bir mürşitse kime ne taksimat olduğunu bilir derler. Fakat hemencecik bilir de niye hemen böyle girer girmez adamı işte gel falan demez, demez. Vakti merhunu vardır. Hadi bir şey anlatayım.
Buyurunuz.
Bugün inşallah bizi çok topa tutmazlar. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz yolda giderlerken her zamanki gibi kendi mahallelerinde, sokaklarında dolaşırlarken çocukluklarından beri arkadaş olduğu papaz efendiyi görmüş, dönmüş. Ne zaman Müslüman olacaksın? Bak sakalın bembeyaz oldu, kalbin kapkara kaldı. Hadi Müslüman ol demiş ya. Adam da sanki öyle daveti beklermiş gibi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demiş. Şimdi Molla Cami Hazretleri bu kerameti anlatırken şöyle anlatıyor. Burada diyor keramet Hazret'in irşat kabiliyeti değildir. Yani insanlar onu anlıyor bak. Papazı da İslam etmiş. Değil diyor. İnsanın takdiri ilahide levh-i mahfuzda kayıtlı olan yakın olan meleklerine ve yakın olan kullarına bildirdiği bazı tecelliler vardır. O vakit gelmeden, o vakti merhum dedikleri, bekletilmiş vakit dolmadan insan nasibini alamaz. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin kerameti Allah Teala'ya ancak yakın olan kulların bilebileceği o hidayet anının, o eşref vaktinin gelmiş olduğunu bilerek hadi şimdi ol demesidir diyor. Adama dönüp bakması değildir diyor. Başka yere nazar edip de bilmesidir diyor. Arz edebildim mi? Belli şeylerin belli bir vakti vardır. Sebebi var mıdır bu bekleyişlerin, bu zamanın? Tabii ki vardır. Nasıl bileceğiz? Onu Allah bilir. O hikmetler Allah tarafından malumdur. Hiç mi bilinmeyecek? Bilinecek. Ne zaman? Yevme tüble serair. Yevme tübla diye efendim malum olan kıyamet gününde Allah Teala birçok bizim için lüzumsuz zannettiğimiz, gidiş geliş zannettiğimiz, geri adım zannettiğimiz, hayatımızda ya bu kadar uğraştık da boşa gitti 10 senem 5 senem dediğimiz şeylerin bile bir hikmete binaen olduğunu bize gösterecek. O görüşte ne zaman pişman olmayacağız? Biz her zaman Allah Teala'ya rızasını tahsil etmek için gayret edersek mümine hiçbir zaman zarar yok. Allah'ın izniyle mümin hep karlı çıkacak. Doğru yaptıysa ecir kazanacak. Hata ettiyse tövbesiyle yine ecir kazanacak. Böyle düşünüyoruz, böyle itikadımız da böyle. Bekletirler. Eskiden tasavvufta da nasip almak için, efendim biat etmek için bir efendim müride bekle denildiğinde o da eyvallah deyip beklemeliymiş diye bir kaide vardır. Bakıldığında sanki bu kaideye benzer şeyler gözüküyor gibi. Öylesine dedik ya, zuhurat canlı yayın olduğu için pek fazla da müdahale edemiyoruz. Ne gelirse onu konuşuyoruz.
Evet. Bu sefer birbirlerine açıldılar. Önce Hazreti Ali nereden ve niçin geliyorsun diye sordu. Ebu Zer, eğer gizli tutacağına söz verirsen sana anlatırım dedi. Hazreti Ali emin olabilirsin karşılığını verince Ebu Zer asıl maksadını açıkladı. Ben dedi Gıfar kabilesindenim. Buradan peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın zuhur ettiği haberini duydum. Bizzat onu görüp konuşayım diye geldim. Samimi maksadını anlayan Hazreti Ali, sen bu hareketinde akıllılık ettin, doğruyu buldun diye konuştuktan sonra, ben dedi şimdi Resulullah'ın yanına gidiyorum, sen de peşimden gel.
Allah Allah, şöyle bir gözünüzde canlandırın. Radyonun en güzel tarafı bu. İnsanı görüntülerle oyalayıp hayalini kısıtlamıyor. Sözle dinlendiğinde insan daha fazla hayalinde canlandırabilir. Hayal diyoruz ama dediğim gibi esas bunu tasavvuftaki literatürdeki şeyi rabıtadır. Yani kalbi sahada o hadiseyi seyretmektir. Korkmayın, bir şey olmaz yani. Seyredin, düşünün, tefekkür edin, gözünüzde canlandırın. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Konuşuyorlar. Hadi Resulullah'a gidelim diyorlar. Bunların hepsi ayrı bir tattır. Allah tattırsın.
Benim girdiğim yere sen de gir. Eğer ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum birisini görürsem, pabucumu düzeltir gibi bir duvara yönelir dururum. O zaman sen beni beklemez, yürür gidersin. Hı. Evden çıktılar. Hazreti Ali önde, Ebu Zer ise onun arkadan takip ediyordu. Hiçbir anormal durumla karşılaşmadan Hazreti Resulullah'ın huzuruna vardılar. Ebu Zer, selam sana olsun ey Allah'ın Resulü dedi.
Girer girmez Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girer girmez Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Daha içeri girer girmez. O güne kadar Hazreti Peygamber'i kimse böyle selamlamamış. Aşk nasıl buluşturuyor? Aşk nasıl talim ediyor? Sen şimdi böyle mi selam verirsen, böyle mi edilir, şöyle mi oturulur kalkılır, sen bunları düşün, sayfa sayfa yazacağız. Aşk nasıl buluşturuyor, nasıl bulduruyor, nasıl bildiriyor ve nasıl olduruyor? Esselamu aleyke ya Resulallah diye görür görmez. Derdi olana derman verilir. Allah en önce bizim ona kavuşturacak, onun rızasını celbedecek, ona vuslata yol açabilecek derdimizi arttırsın. Bizim derdimiz olmadığı için şimdi yavan yavan her işimiz. Tad alamıyoruz. Bir gün ibadet, iki gün tembellik, üç gün böyle, dördüncü gibi bozuk. Niye böyle? Bu muhabbet azlığından oluyor kardeşim. Allah ve Resul aşkı güneş gibi kalbinde doğsa, bak bakalım sen o bahsettiğin fiilleri görebiliyor musun ya? O senin menfi fiilleri fark edebilecek halin oluyor mu acaba? Hiçbirisi olmaz. Esas vücudu, esas hali, esas sahibi görürsün. Nasıl aydınlık olduğunda aşikare görürsün, öyle olur. Allah o aşkı muhabbeti inşallah bizde de kemale erdirsin. Selam veriyor yani. Girer girmez selam veriyor. Evet.
Resul-i Ekrem, Allah'ın rahmeti senin üzerine de olsun dedikten sonra sen kimsin diye sordu. Ebu Zer, ben Gıfar kabilesindenim diye cevap verdi. Ne zamandan beri buradasın? 3 gün 3 geceden beri buradayım. Seni kim doyuruyor? Tek yiyeceğim zemzem suyuydu. Şişmanladım bile. Allah hiç Allah. Açlık ve susuzluk duymadım.
Aman yarabbim. Biz gidiyoruz da otele Mekke Medine'ye öğlen yemeğinde çeşit az çıktı diye söyleniyoruz. Bak hiç şikayet etmiyor. Zemzemle doyuyorum. Hatta külah aldım diyor zemzemden. Hakikaten de zemzem doyurur. Zemzem normal böyle bizim bildiğimiz sular gibi değildir. Diyorlar ki suyla zemzemi karıştırıyor. Karışmaz. Suyla zemzem birbirine karışmaz. Deneyin. Alın suyu koyun kaba. Üzerine o kadar da zemzem dökün. Bir müddet sonra zemzemle suyun arasında fark olduğunu göreceksiniz. Böyle ayrılacak. Zemzem öyle bir şey değil. Lima şuribe lehu. Ne için içilirse onadır diyor Hazreti Peygamber. Doymak için iç doyarsın. Duan kabul olsun diye iç, duan kabul olur. Hasta midesin diye et olur. Hazreti Peygamber'i görmek için iç, yine olur. O niyetle iç ama. O güzellikle iç. Zemzem karışmaz da sen karışma. Zemzeme bir şey olmaz. Ama biz karışırsak kötü. O suya atıldığı gibi zemzemin ayrıştığı gibi olmuyor. İnsan karıştı mı onu düzeltmek zor. Allah teşvişten, vesveseden bizleri muhafaza eylesin. Evet.
Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, zemzem mübarek, doyurucu bir yiyecektir buyurdu. Sonra Ebu Zer, ya Resulallah, bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah Efendimiz, İslamiyet'i kendilerine anlatınca, derhal şehadet getirerek Müslüman oldu. Şehadet getirerek İslam'la şerefyab olan Hazreti Ebu Zer'e ihtiyat ve tedbiri asla elden bırakmayan Resulullah'ın tavsiyesi şu oldu. Ya Ebu Zer, sen şimdilik bu işi gizli tut ve memleketine geri dön. Git. İşi açığa vurduğumuzu haber aldığın zaman gel. Vecd ve heyecan madeni haline gelen Hazreti Ebu Zer, ya Resulallah dedi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah Teala'ya yemin olsun ki ben bunu müşriklerin arasında açıkça ilan edeceğim.
Şimdi gizli gizli o derdi taşıyan kişinin, hani bendeniz haya da ediyorum, yani çok hayalı bir insan olduğumdan değil, müeddep bir insan olduğumdan değil, ama yine böyle düşünün, tefekkür edin. Maşukuna gitmek üzere, mahbubuna, sevdiğine gitmek üzere yola çıkan bir kişi veya ona vuslat için hep zaman ve zemin kollayan dertli bir aşığı düşünün. Aşık olduğu zattan, sevgi ve muhabbet duyduğu zattan sevildiği müjdesini alırsa ve vuslata ererse, o insanın zapt-ı rapt altına alma kolay bir şey midir? Şimdi diyeceksiniz ki biz diğer sahabileri de okuduk. Efendim onlarda da böyle farklı farklı şeyler olmadı veya her birinde farklı bir şey oldu. İyi ya, her birinde farklı farklı bir muhabbetin tecelli ettiğini şehadet ediyoruz. Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri Ashab-ı Soffer'in büyüklerinden. Yani size deseler ki bize 20 tane şöyle bir 20 tane sahabi hazaratından kişiyi seçin. Bu 20 kişi öyle kişiler olsunlar ki bu 20 kişiyi okuyan, onların hayatını efendim bir şekilde öğrenen insanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı, hakikati, risaleti, muhabbeti hakkında şöyle güzel bir fikre sahip olsunlar. 20 kişi seçin deseler, işte o 20'ye girebilecek zatlardan Ebu Zer-i Gıfari. Ve hayatının her safhasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mütabaatini, ahlakına muvafıkiyetini ispat etmiş bir zat. Hazreti İsa'yı görmek isteyenler Ebu Zer'e baksın diyor Hazreti Peygamber. Nasıl ki Allah Teala birçok peygamberi olduğu halde bunlardan bir kısmının ismini 28 veya işte üçünün şüpheli diyorlar 24-25 hepsini zikretmemiş de bu kadar peygamberi zikretmiş. İşte onların içerisinde de kitap indirdiği kaç tane peygamber var? 4. Hazreti İsa kitap sahibi olan peygamberlerden. Kitap sahibi büyük bir peygambere benzetiyor Hazreti Peygamber. Hazreti İsa'yı görmek isteyenler Ebu Zer'e baksın. Dolayısıyla bizim buradaki kurduğumuz cümleler onu metüsena etmek için zaten azdır. Bugünkü mevzumuz kanayan yaramız derler ya. Şimdi Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri, şimdi öyle bir şey ki hani erişir zinciri aşk divaneden divaneye diyor bir şair. Erişmiş veyahut zinciri aşk divaneden divaneye. Ebu Zer-i Gıfari Hazretlerini övmek değil maksadımız. Ne kadar metüsena etsek azdır dedik ya. Maksadımız onu övmek değil. Belki o yıldız gibi olan sahabisinden bir ateş, bir ışık, bir nur zuhur eder de kalbimizde. O nur, o ufacık nur büyük olan nuru ister. Çünkü cüz, parça her zaman küllü, yani bütünü ister. Cazibe kanunudur bu. Bir şeyden ayrılmışsa o parça bütüne doğru gider, cazibesi onu çeker. Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri, Hazreti Osman Zinnureyn veya işte Habbab bin Erit, belki bugün okuyacağız. Bu zatların hayatından okuduğumuzda, ondan bahsettiğimizde, konuştuğumuzda belki kalbimizde bir kıvılcım parlarsa, tekrar o kıvılcım ateşe, aşk ateşine şöyle biraz daha meylettirirse bizi, belki o Nur-u Muhammediye'ye gidişimiz, yaklaşmamız da daha çabuk olur inşallah.
İnşallah.
Biz zaten bugün biraz vakti aşacak gibiyiz ama konumuza devam edelim. Benim çünkü şimdi gevezeliğimiz de bitmez. Zaten söylenecek sözlerin birçoğunu da müellifler, yazarlarımız, çizerlerimiz kitaplarına koymuşlar. Bakalım söz nereye doğru gidiyor. Dedi ki en son, ya Resulallah, ben artık bunu öğrendikten sonra bu sırrı saklayabilecek durumda değilim. Zaten seni hep bekledim, bekledim, durdum. Şimdi o bekleyişim artık vuslata geldi. Bu firkat artık vuslata döndü. Ben bu vuslat halini bağıracağım, İlan edeceğim. İsterse beni öldürsünler. Öyle bir şekilde yapacağım ki sizinle ilişik de olmayacağım. Nasıl olsa ben Gıfaroğullarından birisiyim. Ama ben tutamayacağım bunu diyor. Duramıyorum diyor senin. Ben bu muhabbeti ilan edeceğim. Ve bu davayı bu açtan habersizlere nida edeceğim. Davet edeceğim diye ne yapıyor? Bakalım ne yapıyor?
Sonra da kalkıp doğruca Kabe'ye koştu ve müşriklere karşı pervasızca, "Ey Kureyş topluluğu! Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed onun Resulüdür." diye haykırdı. Bu kahramanca haykırış müşrikleri hiddetlendirdi.
Sözü kesmek istemiyorum. Bir yandan bir şeyler söylemek istiyorum. Bir yandan vakit ilerliyor. Sohbeti de, yani daha doğrusu mevzuyu da geciktirmek istemiyorum. Şehadet mevzu var değil mi burada? Eyvallah. Ben şehadet ederim ki. Demin ne dedik? Kalp sahasında o muhabbeti hisseden kişiler ancak görmekle tatmin olur. Gören kişinin şehadeti yalan şahitlik değildir. Yalan yere şahitlik olmaz. Gören kişinin o şehadeti görmeyenlere karşı o kadar pervasızcadır ki. Burada aşikare Allah ve Resulüne iman ettiğini, şehadetini bir aşığın ağzından ilk defa duyuyor Kabe'deki müşrikler. Dikkatinizi buraya da çekiyorum. Ama onun sürecini anlattık da başından beri. O aşkla gelen kişi şehadetini ilan eder bir halde. İlk şehadeti aleni olarak aşikare ilan eden zat Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri'dir müşriklere karşı. Evet, ben şehadet ederim ki diyor. Evet.
Bu kahramanca haykırış müşrikleri hiddetlendirdi. Hep birden üzerine çullandılar ve onun bayıldıncaya kadar dövdüler. Eğer henüz o sırada İslamiyet'e girmemiş olan Hazreti Abbas yetişip Gıfar kabilesine mensup olduğunu ve bu kabilenin de Şam ticaret yoluna hakim bulunduğunu söylemeseydi onu öldüreceklerdi. Fakat imanın verdiği cesaret ve heyecana sahip olan Hazreti Ebu Zer'i bu darbeler de yıldırmadı. İkinci gün aynı şekilde ve aynı yerde yine müşriklere karşı Allah'ın varlık ve birliğini, Hazreti Resulullah'ın da onun hak peygamberi olduğunu pervasızca haykırdı. Tekrar müşriklerin ağır darbelerine maruz kaldı. Yine araya Hazreti Abbas girdi ve "Yazıklar olsun size. Siz Gıfar kabilesinden birini mi öldürmek istiyorsunuz? Onların sizin ticaret yeriniz ve yolunuz üzerinde bulunduğunu bilmiyor musunuz?" diyerek onu müşriklerin merhametsizce savurdukları darbelerden kurtardı.
Yani o aşktan habersiz olanları akla davet ediyor. Aşktan habersiz olanları akla davet ediyor. Diyor ki Hazreti Abbas radıyallahu anh fevkalade bir ferasetle ve siyasetle, "Kervanlarınızın geçtiği yer, Gıfaroğulların bulunduğu, hakim olduğu yer. Şimdi bunu öldüreceksiniz. Ne olacak diyor, ne geçecek elinize? Hadi bir kan davası. Ticaretimiz, siyasetimiz hepsi duracak. Yani bunu mu istiyorsunuz? Bu adam bağırırsa bağırsın. Ne ediyorsunuz buna?" der gibi çıkışıyor. Yani bakıldığında tamamıyla bir akli delille akılda kalanları susturmak meselesi var. Evet.
Bu hadiseden sonra Hazreti Ebu Zer kavim ve kabilesini hak dine davet etmek üzere yurdunun yolunu tuttu. Hicretin 6. yılına kadar da orada kaldı. Bu sebeple Bedir, Uhud ve Hendek gazalarında bulunamadı. Fakat bunlardan sonraki gazalarda Resul-i Ekrem Efendimizin yanından ayrılmadı.
Hatta bir defasında giriyor Medine'ye, Medine-i Münevvere'ye, Resulullah Efendimiz'i görmek için. Diyorlar ki sefere gitti. Ne tarafa? Bu tarafa doğru gitti. O yöne doğru yürümeye başlıyor tek başına. Yürüyor. Kumlara bata çıka. Heyecanlı bir şekilde Resulullah'a yetişmek üzere. Bu sırada gayet seri olarak orduyu sevk ettiren, sevki idare eden Hazreti Fahri Alem yavaşlıyor. Daha yavaşlıyor, daha yavaşlıyor. Durma noktasında. Diyorlar ki, "Niye ya Resulallah, yoruldunuz mu? Burada mı konaklayacağız?" "Burada konaklayacağız" diyor. "Yavaşladınız bayağı, yorgunluk bir rahatsızlık." "Hayır" diyor. "Cebrail beklememi söylüyor. Sana yetişecek olan bir zat var. O kumlara bata çıka geliyor. Sana ulaşmak için kanter içerisinde onu bekle." ya Resulallah diye söyledi diyor. Allahu alem, biliyorum ki o Ebu Zer'dir diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neticede Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri geliyor. Ben deniz tabi burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Süreyi aşacağız dedik ama çok süreyi de aşmak istemiyorum. Bundan sonraki mevzuyu da okuyalım. En azından bir bölüm bu programda tamamlanmış olsun. Çünkü Habbab bin Eret'in İslam oluşuyla alakalı bir mevzu var. Daha sonra da aleni davet kısmına geçilecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına geldi, İslam oldu. Tek başına cihada katıldı. Tek başınayken ölecek ve Allah onu tek başına haşredecek diyor Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri için. Ve buyuruyor ki vefatında benim ashabımdan bir zümre onun cenaze namazını kıldıracak. Tek başınayken. Tesadüf edecekler. Tek başınayken kıldıracak. Hazreti Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri hakikaten de Medine'nin dışında efendim iyice rahatsızlandığında, artık vefat hali zuhur ettiğinde hanımına diyor ki ben ölürsem sakın telaş etme. Hani kim kıldıracak namazımı, kim edecek vesaire. Kimse yok çünkü etrafında. Resulullah böyle böyle dedi. Onun vaadi haktır. O sözünde hilaf yoktur. Ben öldüğüm zaman benim üzerime bu şeyi örtün ve beni yola bırakın diyor. Bakın imana bak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e imanına bak. Bir insanın hele hele hala bile bizim bırakın Mekke Medine'yi, İç Anadolu'da mesela Konya falan bölgesinde, Konya civarında bir kişi vefat ettiğinde biraz da sıcak da olduğu için namaz vakitleri bile beklenmez. İşte 10'da, 9.30 10'da işi bittiyse kefenlenmesi, yıkanması bir salat verilir. Cenaze namazına durulur. Namaz arasında bile defnedilir. Güzel de bir şeydir o. Birbirinden haberdar olacak bir cemaatiniz varsa güzeldir. Ancak namaz saati buluşan bir cemaatiniz varsa büyük şehirlerde olduğu gibi pek mümkün olmuyor. Gerçi Konya'da küçük şehir değil, şimdi bizi duyarken duyanlar efendim alınmasınlar. Fakat daha irtibatlılar demek ki. Ama imana bak. Yani bir insan öyle bir saat, iki saat o sıcakta dursa ne olur? Müminler korkmaz zaten. İmanı kamil sahipleri hiçbir zaman korkmaz. İtikadınca Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri iki ay, bir sene de o yolda dursa yine bir şey olmaz onun arşına. Yani öyledir çünkü o. Öyle yaşamış o itikatta. Resulullah böyle buyurmuştu diyor. Ümmetimden, ashabımdan bir zümre gelecek, cenaze namazını onlar kıldıracak. O yüzden diyor sen hiç telaş etme kadın. Öldüğüm zaman beni yola çıkar bırak öyle diyor. Naaşımı koy. Hakikaten de hanımı yola koyuyor. Tam bu esnada hac vazifesini ifa etmekle meşgul olan Allah Resulü'nün sahabisinden kişilerin çok çoğunlukta olduğu, tabiinden de bazı kişilerin bulunduğu bir zümre geliyor. Kim diyorlar bu? Hanımı diyor ki bu Ebu Zer'dir. Abdullah İbni Mesud da orada. Meşhur Abadile-i Hamse'den. Beş meşhur Abdullah'tan birisidir. Ve Hanefi fıkhının fıkıh ekolü silsilesi Abdullah İbni Mesud'dan gelir biliyorsunuz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki evet diyor Resulullah haber vermişti diyor. Onun böyle böyle tek vefat edeceğini ve tek olarak haşrolacağını, hadi diyor cenaze namazını Abdullah İbni Mesud kıldırıyor. Hazreti Ebu Zer-i Gıfari'nin. Ebu Zer-i Gıfari Efendimiz hakkında şöyle 10-15 program yapsak anca bir şöyle bir malumat edinmiş oluruz. Fakat aşkıyla, ahlakıyla, efendim dindeki bidatlere karşı duruşuyla ve ashab-ı soffedeki tavrıyla birçok o ekolü takip eden tasavvuf ekolünün ilham kaynağı olmuştur Hazreti Ebu Zer-i Gıfari. Allah şefaatine nail eylesin.
Amin.
Her ne kadar yemin mahşerde tek olarak hususi bir şekilde haş olsa da Cenab-ı Hak inşallah onunla beraber görüşmeyi, buluşmayı, cennette yevmi mahşerde beraber olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Çok uzatmayalım çünkü mevzumuz ilerleyecek. Ondan sonraki mevzuya geçelim.
Eyvallah. Evet. Habbab bin Eret'in Müslüman olması mevzusu.
Hadi onu da okuyalım.
Eyvallah. Habbab bin Eret, Ümmü Anmar adında İslam düşmanı bir kadının azatlı kölesiydi. Demirciydi, kılıç yapardı. Peygamber Efendimizle öteden beri görüşür ve konuşurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz henüz Darül Erkam'a yerleştiği bir sırada gelip Müslüman oldu. O günlerde Müslüman olmak ve hele Müslümanlığını ilan etmek demek, malından ve canından olmayı göze almak demekti. Buna rağmen Hazreti Habbab zerre kadar korku eseri göstermeden İslam'la şereflendiğini kahramanca ilan ve ishar etti. Kureyşli müşrikler Müslüman olduğunu duyunca onu da eziyet ve işkencelere tabi tuttular. Ümmü Anmar hiddetinden çıldıracak gibiydi. Onu bağlattı. Ateşte kızdırttığı demirle başını dağlattı. Hazreti Habbab geçim vasıtası olan mesleğiyle şimdi işkenceye uğruyordu. Ama nafileydi. Onun gönlü iman ateşiyle çoktan tutuşmuştu. Bir gün çıkıp Resulullah'ın huzuruna geldi. Ümmü Anmar'dan ve başının ızdırabından şikayet etti. Peygamber Efendimiz, "Ya Rab, Habbab'a yardım et," diye dua etti. Bu duanın hemen akabinde Ümmü Anmar şiddetli bir baş ağrısına müptela oldu. Ağrının ızdırabından inler dururdu. Sonunda kendisine başını ateşle dağlaması tavsiye edildi.
Allah Allah.
Hazreti Habbab da bir müddet onun başını dağladı.
Ya.
Merhametten mahrum müşrikler bir gün Hazreti Habbab'ın gözleri önünde kocaman bir ateş yaktılar. Onu ateşin üzerine yatırıp ayaklarıyla göğsüne bastılar. Bir mühlet öyle bıraktılar. Seneler sonraydı. Hazreti Ömer İslam'ın halifesiydi. Yanında Hazreti Habbab bulunduğu bir sırada İslam uğruna çektikleri eza ve cefayı kastederek "Yeryüzünde şu meclise bundan daha layık ve müstahak olan sadece bir tek adam vardır," diye konuştu.
Yani biz şöyle işkence gördük, biz böyle işkence gördük falan diye anlatıyorlar. Onun üzerine Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, bu mecliste bu mevzu hakkında şu anda konuşmaya en layık kişi Habbab'dır diyor. Habbab neler çekti bir bilseniz diye meclistekilere, hazuruna hitap ediyor. Sonra ne oluyor?
Hazreti Habbab merak edip "Ya Emirel Müminin, kimdir o?" diye sordu. Hazreti Ömer "Bilal'dir," diye cevap verdi. Hazreti Habbab, "Ya Emirel Müminin, o benim kadar işkence çekmemişti. Çünkü müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı. Benimse koruyucu hiçbir kimsem yoktu ve olmadı da," dedikten sonra müşrikler tarafından ateş içine yatırılmasını da şöyle
anlattı. Daha sonra bu hadiseden sonra Habbab'ı söylüyor. Evet.
"Bir gün müşrikler beni tuttular, ateş yaktılar. Ateşin içine beni sırt üstü yatırdılar. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı. Yer soğuyuncaya kadar da beni bırakmadı."
Yani o kor ateş, kor değil esasında. Yani alev halinde. Üzerine yatırıyor, alevi onunla söndürüyorlar. Alev söndü ama kor söner mi? Hayır, üzerine bastırıyor. O kor ateş, yani korlar soğuyuncaya kadar onun üzerinde tutuyor. Evet.
Bu sözlerinden sonra da Hazreti Habbab sırtını açtı.
Açıyor.
Ateş yanıklarından sırtı alaca olmuştu. Her türlü eziyet ve işkenceye rağmen Hazreti Habbab iman ve İslamiyetinden zerre kadar taviz vermiyor, Allah'a ve Resulüne sonsuz muhabbetini ishar etmekten çekinmiyordu. O bir köleydi. Müşriklerle başa çıkacak durumda değildi. Maruz kaldığı eza ve cefalardan dolayı Resulullah'a başvurmaktan başka elinden bir şey gelmiyordu. Bir gün öyle yaptı. Efendimizin huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, çektiğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misin?" dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz hem ibret hem de müjde dolu şu cevabı verdi: "Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri, etleri soyunup kazınırdı da bu işkence yine onu dininden döndüremezdi. testereyle tepesinden ikiye bölünürdü de yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmezdi. Allah elbette bu işi tamamlayacaktır ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip San'a'dan Hadramut'e kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak, koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz.
Yani o emniyet duyacağınız günler gelecek. Sabredin. Sabredin derken dininizden dönerek sabretmeyin. Dininizde gördüğünüz, dininize tabi olduğunuzdan dolayı gördüğünüz eza ve cefaya bir şekilde sabredin. Ve samimiyetle yolunuza devam edin. Zira muhakkak surette Allah Teala'nın adeti budur ki sizi o şerefli ümmet safına, o en şereflilerin safına dahil etmek için bu nevi imtihanları vermek durumundasınız. Benim ümmetim de en şereflisidir. En büyük imtihanlara maruz kalmaları normaldir gibi teselli ediyorlar. Evet. Bu zaman içinde böyle.
Hazreti Habbab'ın azılı müşriklerden As bin Vail'den mühimce bir alacağı vardı. Bir gün gidip alacağını istedi. Bu azılı müşrik, Muhammed'i inkar etmedikçe sana olan borcumu ödemeyeceğim dedi. Hazreti Habbab, ben her şeyimden vazgeçerim, yine de ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar onu ret ve inkar etmem diye cevap verdi. Bunun üzerine As bin Vail, ben öldükten sonra dirilecek miyim? Eğer böyle bir şey olacaksa sabret. Diriltilip malıma ve evladıma tekrar kavuştuğum o gün sana olan borcumu öderim diye küstahça konuştu.
Çok ödersin sen.
Evet. As bin Vail'in bu sözleri üzerine Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Estağfirullah. Şimdi şu ayetlerimizi ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba muttali mi olmuş? Yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış? Hayır, öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. Ve o söylediği şeyleri hep elinden alacağız da o bize tek başına gelecektir. Hazreti Habbab her türlü tehlikeyi göze alarak Müslümanlığını ilan ettiği gibi çekinmeden yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i okutmak ve öğretmekle de meşgul olurdu.
Evet.
Hazreti Ömer elinde yalın kılıç, eniştesi ve kız kardeşinin evine hışımla girdiği zaman da yine bu fedakar sahabi onlara yeni inen ayetleri okutuyor ve öğretiyordu.
Aynı zamanda o zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'i talim eden efendim hocalardan. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.
Amin.
Her ne kadar rahatsızlığımız olsa da yine elhamdülillah bugün de güzel konuşabildik, ettik. Bu arada rahatsızlık derken hususi olarak dua isteyenler, hani bu programda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediliyor. Bunu dinleyenler de peygamber muhabbetiyle dolu insanlardır. Lütfen dua edin de iyileşsin hastalarımız var diyenler var. Bunlardan bir tanesi küçük bir yavrucak Elif isminde. Efendim Salih Efendi isminde yine çok kıymetli Açıkbaş Mustafa Efendi Hazretleri'nin bir talebesi var. O da çok rahatsız. Ayrıca ismini anamadığımız birçok kişi var rahatsızlık çeken. Onlara buradan selam ediyoruz. Ayrıca muhtelif yerlerde genç yaşında rahatsız olanlar var. İşte Ümraniye'de bir kalp rahatsız olan kardeşimiz var. Allah kalbindeki rahatsızlığa şifa ihsan eylesin. Sıkıntılarını defref eylesin inşallah. Bunları da zikretmiş olalım. Bütün soranlara efendim muhabbet edenlere de selam etmiş olalım ve neticede Cenab-ı Hak bu selamlarla beraber selamların en güzelini, salatların en güzelini ol Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de tarafımızdan inşallah tebliğ eylesin. Bizim tarafımızdan kendilerine arz ediyoruz. Lütfen ve keremen şu anda çekmeye gayret ettiğimiz, okuduğumuz salatü selamları tarafı Resulullah'a bizden en güzel şekliyle olmuş ve yapılmış salatü selamlarmış gibi inşallah arz olunsun, arz eylesin. Allahümme salli ala eşrefi ve esadi nuri cemiyel enbiya-i vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.